Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto Para Günlüğü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Onur Gözüpek'le beraber yine kripto para dünyasını değerlendireceğiz. Çıkan haberleri yorumlayacağız. Abi hoş geldin tekrar.
Merhaba, hoş bulduk.
Bir gün önce aslında Blockchain Venture Summit'teydin.
Evet.
Neler var Blockchain dünyasında yine?
Aslında çok geniş kapsamlı bir etkinlikti. Bayağı katılımcı vardı. Sunumlar çok keyifliydi. Özellikle sabah oturumları bayağı tartışmalıydı. BTCC'nin kurucu ortağı Bobby Lee'nin sunumu dikkat çekiciydi. Cebinizdeki para sizin paranız değildir dedi ve bunun nedenlerini anlattı. Onun haricinde sunumların büyük bir bölümü ICO'larla, bu halka arzlarla alakalıydı. Kurumların kendi projelerini ICO platformuyla halka açabilecekleri, bunun gerekli olup olmadığı gibi benzer konular tartışıldı. Bunun yöntemleri tartışıldı. Yapmaları gerekenler, yapmamaları gerekenler ve kendi projenizi ICO ile halka açmalı mısınız, açmamalı mısınız gibi farklı konularda, benzeri konularda aslına bakarsanız sunumlar gerçekleşti. Bunun haricinde birkaç tane ürün sunumu vardı. İşte bizden Coin'i uygulaması tanıtıldı. Coin'i uygulaması Türkiye'den çıkan bir çoklu cüzdan, üstünde bir de yakın zamanda borsa platformu olacak. Yani kripto para alım satımına izin verebilecek bir proje. Onun haricinde dikkat çekenlerden biri Bundle Network'tü. Bundle Network'ün sunumu yapıldı. Burada birden fazla borsa üzerinde tek hesapla alım satım yapabilme imkanı sunan bir servis Bundle. Kendine üye kripto para borsalarıyla sizin adınıza işlem yapabiliyor. Tabii bir takım riskleri var aslında kullanıcı açısından. Ama birden fazla borsadaki en iyi fiyatı kullanıcıya sunması açısından da yatırımcılar için ciddi bir avantaj sunan bir servis. Bununla ilgili bir sunum vardı. Pek çok şey vardı. Yatırımcı vardı aslına bakarsanız. Daha doğrusu kripto para dünyası ile ilgili pek çok insan oradaydı. Aralarda çok fazla insanla görüşme, tanışma fırsatı bulduk. Birden fazla oturumu takip eden insanlar, hani oturum aralarında çok fazla birbiriyle sohbet etti, kaynaştı. Hani bu tarz etkinliklerin Türkiye'de yayılması ve artarak devam etmesini istiyoruz.
İşin güzel tarafı da birçok sunum yapan insan yurt dışından
Tabii
gelen.
ki, tabii ki. Yani Türkiye'den katılımcı, hani sunum yapan sayısı yurt dışından katılıp sunum yapanların sayısından azdı.
O da önemli konulardan bir
Tabii ki,
tanesi.
tabii
Yurt dışından da
global
ilgi
bir
var.
etkinlik olabilme yönünde ciddi bir adım olmuş oldu.
Çok güzel. Haberlerle başladığımızda ise ben Venezuela'nın kripto parası Petro ile başlamak istiyorum. Petro
Evet.
son günlerde çok tartışılıyor. Özellikle
Aynen.
Amerika'nın buna bir yasak getireceği konuşuluyor. Çünkü
Evet.
Venezuela'ya zaten bir yaptırımları var.
Evet.
Kısıtlamalar var.
Evet.
Venezuela'da bunu aşmak için aslında yapıyor. Venezuela aslında kripto paranın arzına başladığında 5,25 milyar dolar değere ulaşmış. 200 bin tane emir varmış, alım emri varmış.
Evet.
Ve bu oldukça büyük bir hacim aslında daha
Aynen.
başlangıcında. Ve Venezuela şöyle bir şey söylemiş. İşte bunun belli bir kısmını, 735 milyon dolarlık kısmını ülkede 236 bin konut yapmak için kullanacağız demiş. Geri kalan kısmı da yine halkın kullanımına sunulacak ve şeyi planlıyorlarmış. Sadece bunun bir kripto para borsasında işlem gören bir kripto para olmasının dışında
Evet.
Venezuela'da marketlerde, işte devlet kurumlarında falan geçen bir para birimi
Ya
olmasın.
bu Petro'yu aslında Venezuela'nın kendi nakit parası yerine konumlandırıyor şu an. Devletlerin aslında Petro'ya karşı çıkma nedenlerinden biri de o. Basılı para yerine bir dijital para dünyadan basılı paralara rakip konuma geliyor. Daha doğrusu onlarla takas edilebilecek pozisyonlandırılıyor şu an. O yüzden hani Amerika gibi bazı devletler buna karşı hani kripto paranın muhtemelen bu kadar hızlı yayılmasını, yaygınlaşmasını istemediklerinden ötürü. Fakat bu arada hani Rusya gibi ülkeler, kripto parayı destekleyen ülkeler bu tarz girişimleri destekliyor. Zaman zaman Rusya'dan bu tarz haberler duyuyoruz işte. Kendi kripto parasını yapıyor Rusya, içindeki şirketler kendi kripto varlıklarını çıkarıyor gibi haberleri zaten duyuyoruz. Hani kripto paraların ülkeler nezdinde destek bulması piyasa açısından sevindirici. Yani bunun önümüzdeki süreçte çok daha hızlı bir şekilde kabul edilebileceğinin bir göstergesi.
Bir haber daha var, o da çok enteresan. Venezuela'dan gelen açıklamalarda Rusya'nın ve Türkiye'nin de aslında evet. Venezuela'nın kripto parasıyla ilgilendiği konuşuluyor. Yani hı-hı. Venezuela'nın kripto parası petroyu çok hızlı bir şekilde Türk lirasına çevirmek, evet. Rusya'da rubleye çevirmek mümkün olacakmış.
Ya şimdi Rusya'da bunun altyapısı hani bizden daha yaygın açıkçası. Çünkü Ruslar bu işin hani neredeyse kaynağı diyebiliriz. İşte pek çok kripto paranın doğduğu ülke Rusya. Türkiye'de işler biraz daha zor. Bizim henüz bir regülasyonumuz yok. Kripto paranın herhangi bir tanımı yok kanunlarda. Borsalarımız henüz regüle değil ve kendi başına hareket ediyorlar. Yani sadece ticaret kanununa tabiler. Dolayısıyla bunun devlet nezdinde kabul edilip işlem görmesi şu an için biraz zor bir ihtimal ama işte benzer yakın komşu ülkelerin kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul etmesi, para olarak kabul etmesi evet diğer komşu ülkeleri de etkileyecektir. Yani Türkiye'de bu yolda bir adım atarsa evet bu sadece petrolle sınırlı kalmayacağı için çok ciddi bir adım olur.
Şimdi kripto para dendiğinde hani devletler niye karşı çıkıyor? Biraz takip edilemez olduğundan evet. deniyor. Kimin kimin elinden işte ne kadar para aldığını göremiyoruz. Evet. Kayda geçiremiyoruz diyorlar. NSA'nin Bitcoin kullanıcılarını takip edebildiği ortaya atılmış. Yani aslında NSA skandalından sonrasında olduğunu birçok iddiada bulundu. Bunlardan bir tanesinde de Bitcoin ağındaki işlemleri ve kullanıcı kimliklerini takip edebiliyor oluşu NSA'nin geliştirdiği bir yazılımla. Hatta internet geçmişinden Mac protokol şeylerine kadar, Mac numarasına kadar evet. alabildi. Yani hangi cihazdan hangi işlemi yapıldığına kadar.
Donanım numarasına kadar. Şimdi şöyle bir şey. Burada söz konusu olan NSA olunca hani olamaz diyemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bitcoin işlemlerinde sizin cihaz, hani donanım bilginiz ağda paylaşılmıyor. Paylaşılan şey gönderdiğiniz tutar, alıcı adresi, gönderici adresi, gönderim ücreti ve paylaştıysanız mesaj. Bunlar özel anahtarınızla imzalanıp ağa yayılıyor. Dolayısıyla şifreli gittiği için hani orada takip edilebilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü SHA-256 formatıyla şifreleniyor Bitcoin Network, Bitcoin ağında. Diğer ağlarda da çok güçlü şifreleme metotları söz konusu. Ancak dediğim gibi yazılımlarda arka kapı söz konusuysa, örneğin hani Bitcoin'in çekirdek yazılımında, işte Ether cüzdanında gibi gibi farklı cüzdanlarda arka kapılar, uygulamalarda arka kapılar varsa evet NSA bunu hani takip edebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Daha önce de işlemcilerle ilgili böyle bir problem çıkmıştı. Önce işlemcinin çekirdeğinde olduğu söylendi. Ondan sonra çekirdekle ilgili değiştirme yapıldı. Sonra aslına bakarsanız bu arka kapının işlemcinin ana çekirdeğinde olduğu ortaya çıkmıştı. Hani böyle bir şey olabilir. Hani buna şu an bir şey diyemeyeceğiz ama hani böyle bir şey gerçekleşiyorsa eğer ortaya çıktığında, bu net bir şekilde ortaya çıktığında çok ciddi bir skandal olacaktır.
Gerçi adamların dediğiniz gibi hani Windows makinalardan Linux'a kadar her türlü açığı kullanarak makineleri evet, sızdı ortaya çıktı. Daha sonrasında donanımsal açıklar ortaya çıktı ki yani illa bu sistemin bir açı olmasına gerek yok. Diğer açıklar sayesinde zaten kim nereden ne yapıyor.
Bir de hani donanım geliştiricilerini, yazılım üreticilerinin tamamını kontrol etmek mümkün değil. Örneğin biz kripto para uygulamalarını açık kaynaklı diye kullanıyoruz. Ancak kripto para uygulamalarını çalıştırdığımız yazılımların çoğu, Windows ve Mac için konuşuyorum, kapalı kaynak kodlu yazılımlar. Yani bu yazılımların içindeki arka plandaki yani açık kapılar olması bu açık kaynaklı üretim yapan geliştiricilerin problemi değil. Yani onların bilebileceği, kontrol edebileceği bir şey değil. Dolayısıyla yani bizim cüzdanlarımızda herhangi bir açık kapı olmayabilir. Ama bu veriler NSA'ya bir şekilde işletim sistemleriyle paylaşılıyor olabilir. Hani bu da bir ciddi risk oluşturacak önümüzdeki dönemde.
Şimdi NSA takip edebiliyor dedik Bitcoin'i. CoinCheck var. Hala daha konuşulan bir skandal. Evet. Çünkü orada 530 milyon dolarlık bir kripto para kayıplara karışmıştı. Şimdi NEM Vakfı soygunu takip ediyordu ama en son bir açıklama yapmıştı. Artık takip edilemez duruma geldi. Evet. Biz elimizdeki bilgileri yetkililerle paylaştık ama bundan sonrasında bu kripto paranın izini süremiyoruz. Artık tamamen kayıplara karıştı demiş.
Evet, şimdi şöyle bir şey var. Kripto para soygunlarında, bu saldırılarda genelde paralar çalındıktan sonra, kripto paralar çalındıktan sonra özellikle borsalar aracılığıyla takip edilemeyen kripto paralarla takas ediliyor. İşte Monero, Dash gibi. Ardından bunlar birkaç tane borsada alım satım yapılarak farklı farklı adreslere, parça parça bölünüyor ve hani takip edilmesi çok zorlaşıyor. Şimdi normalde Bitcoin ve Ethereum gibi blok zinciri açık olan kripto paralarda siz işlemleri tek tek takip edebilirsiniz. İşin içine borsalar girdiği zaman iş biraz daha zorlaşıyor, biraz daha karışıyor. Ama orada da işlemlerin hani takip edilmesi mümkün, biraz zaman alsa bile. Fakat sadece anonimlik için üretilmiş olan kripto paralar var. Bunlarla işlem yapıldığı zaman iş neredeyse imkansıza yakın bir hale geliyor. Muhtemelen CoinCheck saldırısından sonra da çalınan para borsalar aracılığıyla bu takip edilemeyen kripto paralara çevrilerek transfer edildi. Zaten birkaç tane borsa ondan sonra açıklama yapmıştı. Biz artık bu anonim kripto paralarla işlemleri durduruyoruz diye. Monero ve Dash'i borsada işlemlerden çıkaran borsalar var.
Evet, CoinCheck'te Monero, Dash ve Zcash'i artık desteklemeyeceğini belirtmiş.
Evet.
Çünkü bunlar anonimliği destekleyen, kesinlikle takip edilemeyen durumlar. Şimdi yavaş yavaş geri ödemeleri de başlamış CoinCheck'te.
Evet.
Onların ZEM koduyla bilinen kripto parasında 88,5 yenlik ödemeler yapılıyormuş ZEM başına. 0,83 dolara geliyormuş ama şu anki ZEM'in değeri 0,27 dolar seviyesindeymiş. Yani aslında geri ödeme yapılırken de yüksek bir değerden yapılıyor. 1 dolar seviyesinde olmuş soygunda. Yani aslında bir zarar var ama yine şu anki kadar büyük bir zarar yok.
Evet.
Önemli konulardan biri.
Ya orada hani biraz da borsanın inisiyatifinde. Şimdi zararı olabildiği kadar az yansıtmaya çalışıyorlar kullanıcılara. Ve borsa içinde bu ciddi bir kayıp aslında. Hani prestij kaybı. Aradaki farkı muhtemelen telafi etmeye çalışacaklar ama hani ödemeler çok kısa sürede olacakmış gibi durmuyor.
Şimdi Bitcoin ve Ethereum'da çok ciddi bir düşüş var.
Evet.
Bitcoin düştü mü zaten bütün kripto para dünyasında ciddi bir düşüş oluyor ve çok hızlı bir değer kaybı var. Yani bir gün bakıyorsunuz mesela Ethereum 600 dolar, ertesi gün bakıyorsunuz 500 dolar, bir sonraki gün 300 dolarlara gelmiş. Yani böyle çok çılgın bir para çıkışı var piyasadan. Ama Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey demiş ki Bitcoin dünyanın en çok kullanılan para birimi olacak. Değeri de artacak. Kendisi de çok büyük bir yatırımcıymış bu konuda.
Evet.
Yatırımcılar arada çıkıp bu değer kaybını engellemek için mi acaba bu tip güven veren mesajlar veriyorlar?
Ya o da var ama şimdi burada Jack Dorsey ile ilgili ilginç bir şey var. Jack Dorsey bir açıklamayı yapmadan birkaç gün önce Twitter kripto paralarla ilgili işte ICO ve kripto para reklamlarını yasakladığını duyurmuştu. Hani ikisi birbiriyle çelişen bir açıklama ama şimdi Jack Dorsey bu işe muhtemelen teknoloji gözüyle de bakıyor. Blockchain teknolojisi evet önümüzdeki dönemde çok konuşulacak ve bunun hani en önemli bize yansıyan kısımlarından biri de Bitcoin. Bitcoin evet gelecekte günlük hayatta kullanılabilir bir para birimi olacak. Bir yatırım aracı olacak belki. Bir ödeme aracı olacak. Ama hani blok zinciri var olduğu sürece Bitcoin'de biz mutlaka konuşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden yatırımcılar bu konuda ara sıra çıkıp demeçler veriyor.
Yatırımcıların da tabii ki en büyük rüyası yaptıkları yatırımlardan bir para kazanabilir hale gelmek. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance. Şimdi Malta'ya taşınacağı konuşuluyor ve şöyle bir durum da söz konusu. Malta'nın da mesela başkanı demiş, hoş geldin Binance diye de böyle bir mesaj atmışlar.
Tabii çok
böyle.
Ciddi bir hacim gelecek. Yani Binance'ın şu an günlük işlem hacmi 1,5 milyar doların üzerinde ve bu Malta için ciddi bir para kaynağı aslına bakarsanız. Şimdi orada şöyle bir şey, hani para kaynağı diyoruz ama Binance nakit parayla işlem yapmıyor. Onun haricinde Malta vergi almayan bir ülke. Bu Malta için nasıl bir avantaj sağlayacak? Yani muhtemelen Malta için ciddi bir reklam olacak.
Şimdi
bu.
Binance Çin kökenli bir firma ama Çin'in kripto paralara bakışı değişti, çok sertleşti.
Evet, zaten merkezi. Çin'den Hong Kong'a geçmişti. Fakat Hong Kong da hani kendi dışa bağımlı bir ülke, Çin'e bağımlı bir ülke. İç işlerinde bağımsız olsa da Çin'in zaten içinde bir ülke. Dolayısıyla hani orası da hali hazırda risk taşıyor. Firmalar hani alternatif yöntemler arıyorlar. Mesela bunun en ciddi örneğini BTCC'de görmüştük biz daha önce. O da Hong Kong merkezli bir şirketti. Çin merkezli bir şirketti pardon. Çin borsaları kapatıyorum dediği zaman BTCC operasyonlarını bir günde İngiltere'deki şirketin üzerine devretmişti. Bu yüzden hani şirketlerin kripto para borsalarının alternatif şirketler kurması, farklı ülkelerde yapılandırmaya gitmesi yani bir yandan kullanıcı için bir avantaj aslına bakarsanız. Şimdi burada Malta biraz kafa karıştırıyor çünkü Malta vergi almayan bir ülke. Binance'in vergiden kaçmak için Malta'ya gidiyor olabilme ihtimali de söz konusu. Hani bunu yakın zamanda takip edip göreceğiz. Çünkü şu an net bir açıklama yok o konuda. Hani o olayın nereye gideceğini, hangi boyuta varacağını yakın zamanda göreceğiz.
Santander ve Ripple'da uluslararası ödemeleri kolaylaştıran uygulama denmiş. İngiltere'de 14 milyonun üstünde müşterisi olan bir mobil uygulama çözümü. Santander isimli bir uygulama var ve bu uygulama Ripple'ın blockchain Xcurrent ve Ripple Net'ini kullanarak şimdi evet. yeni bir ödeme sistemine geçiyormuş. 10 dolar 10 ile 10 bin pound demişler. Transfer edilebilecekmiş cep telefonu üstünden hızlı bir şekilde ve resmi olarak tanınan bir ödeme sistemi bu. Yani evet. her yerde kullanılabilecek. Ne diyorsun? Ripple'ın aslında bir yükselişi olabilir mi? Ripple şimdi neredeyse her böyle gerçek ödeme sisteminin bir parçası olmaya başladı.
Ripple'ın aslında hani XRP kripto paradan, coin'den farklı olarak Ripple'ın I owe you one, ben sana borçluyum diye bir protokolü var. Yani XRP'nin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bu aslında. Ripple'ın likiditeyi kendi sağladığı bu ödeme sistemi hani Western Union'ın blok zincirine yansımış hali gibi düşünebiliriz. Bu sistemi, bu altyapıyı başka servislerin de, ödeme aracı servislerin de kullanması gayet normal. Hani biz şu ana kadar hep Ripple bankalarla anlaştığı haberlerini duyuyorduk ama Ripple'ın şu an için ödeme yöntemi sunan şirketlerle anlaşması ve bunu gerçek hayatta kullanılabilir hale getirmesi daha pratik. Ripple burada hani aracı konumunda olacak ve o aracı uygulamayı kullananlar, yani uygulamayı kullananlar Ripple aracılığıyla işlemlerini çok daha hızlı ve güvenilir yapma imkanı bulacaklar. Blok zincirinin de tabii ki avantajıyla. Hani bu servislerin önümüzdeki dönemde sayısının da artacağını söylemek mümkün. Çünkü Ripple bu konuda ciddi hem yatırım yapıyor hem pazarlama faaliyeti sergiliyor. Bir de üstüne firmalarla anlaşmak için elinden geleni yapıyor. O yüzden hani Ripple'ı sadece XRP'yi endekslemek doğru bir şey değil. XRP'yi Ripple olarak görmek hani ben en başından beri karşı olduğum bir şey bu. Şu an işlem gören Ripple'ın coin'i XRP, Ripple Incorporated'dan neredeyse bağımsız bir kripto para. Evet, bizim ürünümüz bu, demomuz bu diyor muhtemelen Ripple Incorporated, Ripple şirketi XRP ile. Hani yatırımcıların buna biraz dikkatli olması lazım.
Ama bankaların
lazım.
Falan kullandığı sistem bambaşka diyorsun yani. Tabii o parayla ki, tabii alakası ki. Şimdi, yok.
Hayır, şöyle bir şey, bankaların Ripple'ın halka açık blok zincirini kullanmasını ben beklemiyorum açıkçası. Çünkü orada çok ciddi bir veri akışı söz konusu ve blok zincirindeki veriler herkesin erişimine açık. Block Explorer'dan bütün işlemleri görebiliyorsunuz. Hani bankaların böyle bir risk alabileceğini zannetmiyorum. Çünkü orada ciddi meblağlar, transferler söz konusu olacak. Dolayısıyla bankaların kullanacağı kapalı devre bir blok zinciri olacak ve onun hani benim tahminim, öngörüm Ripple'ın XRP'sinden çok daha farklı bir modelde işleyeceği. Dolayısıyla hani yatırımcıların XRP ile Ripple'ı bir yerde ayırmaları gerekiyor. İşte örneğin Bitcoin ile alakalı hani bir merkez yok, bağımsızlık söz konusu. Ama Bitcoin'den sonra çıkan bütün kripto paralarda bir şirket, dernek, vakıf duruyor kripto paranın arkasında. O şirketin, derneğin, vakfın faaliyetleriyle yani o kripto paranın işleyişi her zaman aynı gitmeyebilir. Bunların en canlı örneği de Ripple.
Şimdi Ripple'da mesela yeni dönemde, yakın dönemde SMS üzerinden transfer de mümkün olacakmış. Kullanıcı attıkları bir SMS'le birbirlerine para da transfer edebileceklermiş. Evet. Şimdi tabii burada hep kafa karıştıran şey oluyordu. Ya bu kripto paraların değeri düşüyor, çıkıyor filan ama arka planda aslında Ripple dediğimiz şey onları kendi geliştirdikleri kapalı devre blockchain sisteminden yararlanacak anlamına geliyor.
Ya orada şimdi aslında bu işin teknolojisi biraz daha ön planda, değerinden ziyade. Çünkü borsalarda işlem görüyorlar. Borsalardaki fiyatlar anlık olarak değişiyor ve bunu kullanan servisler bu fiyatları anlık olarak çekip oradan dolar, euro, işte nakit para neyse kullanacakları, aracı nakit para neyse ona çevirip işlem yapıyorlar.
Ve anlık olduğu için de zaten o süreçlerde bir saniyelik kayıp varsa ancak olur.
Yani siz şimdi bir yere 100 dolar göndereceksiniz ama bunu Ripple ağıyla göndermek istediğinizde Ripple'ın o anki fiyatıyla işlem yapıyorsunuz. Dolayısıyla hani burada sizi son kullanıcı olarak etkileyen çok fazla bir şey yok. Burada hani etkilenen yatırımcı oluyor işte. Ripple'ı daha önce 1 dolardan 2 dolardan almış, onu bekletiyor. Şu an işte Ripple'ın fiyatı yarım doların birazcık üstünde. Evet, orada yatırımcı etkileniyor ama şu an Ripple ağını kullanıp transfer yapacak biri için, hani Ripple'ın o transfer sürecinde ciddi bir değer kaybı yaşanmazsa bir zarar olmuyor.
Evet, önemli konulardan bir tanesi de buydu. Şimdi Ripple'ın bu arada saniyedeki transfer sayısı Visa'nın da üstüne çıkmış.
Tabii.
Yani oldukça hızlı bir şekilde yılların para transfer sistemini geride bırakabiliyor olması.
Zaten hani Ripple'ın sunduğu en büyük avantajlardan biri bu. İşte şu an uluslararası ödeme kuruluşları bile ödemeleri bir ülkeden bir ülkeye yani yarım saate kadar düşürdü yanlış hatırlamıyorsam. Daha hızlı var mı bilmiyorum da burada en popüleri olduğu için söylüyorum. Western Union çok kısa sürede gerçekleştirebilirsin ama orada da bir sürü veri girmeniz gerekiyor. Form doldurmanız lazım. En ufak bir hatada karşıya ulaşmıyor gibi bir takım problemler var ama blok zinciri kullanılarak yapılan işlemlerde hani bir kimlik söz konusu olmadığı için işlemler bir cüzdandan, özel anahtarı sizde olan bir cüzdandan gerçekleştiği için orada kimlik doğrulama işi çok daha hızlı, çok daha pratik ve blok zincirinin kullandığı teknoloji nedeniyle Ripple işlemleri çok kısa sürede karşı tarafa ulaşıyor.
Evet, umarız teknolojinin hızla geliştiğini ve yaygınlaştığını görürüz. Çünkü benim için de açıkçası bir ödemeyi cep telefonundan hızlı bir şekilde yapabiliyor olmak ya da akrabana, eşine, dostuna para göndereceği zaman bunu saniyeler içinde yine yapmak büyük avantaj.
Evet. Ya burada mesela blok zincirini şöyle düşünebiliriz. Şu an içinde puanlar yüklü olan sadakat kartları var. İşte mağazaların kartları var. Siz o mağazada ödeme yapmak istediğiniz zaman işte kredi kartıyla değil de o puanları kullanmak istediğinizde o işlemler birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Nasıl oluyor? Siz işte QR kodunuzu okutuyorsunuz ya da barkodunuzu okutuyorsunuz. Sistem sizin barkod numaranızdan işte şirketin firmanın veri tabanına bağlanıp bakiyenizi kontrol ediyor ve anında işlemi gerçekleştiriyor. Blok zincirinde de bu işlem benzer şekilde gerçekleşiyor. Sizin cüzdanınızın bakiyesiyle karşı tarafın cüzdan adresi kontrol ediyor. Sizin bakiyeniz müsaitse karşı tarafın cüzdanına transfer ediliyor çok kısa bir sürede. Ve bu protokoller de hızlıca gelişmeye devam ediyor. Örneğin daha önce Bitcoin için saniyede 7 işlem gerçekleştirilebiliyorken şu an Next Generation protokolü kullanan kripto paralar saniyede 100 işleme kadar işlem gerçekleştirebiliyor ve önümüzdeki dönemlerde bu işlem süreleri hem daha çok kısalacak hem saniyedeki birim işlem adetleri de giderek artacak.
Önemli konular bunlar teknolojinin gelişmesi adına ve yaygınlaşması adına. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Ağzına sağlık. Bir sonraki kripto para günlüğünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.